Gündem Özel'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz milyonlarca yurttaşı ilgilendiren asgari ücret. Yanımızda Evrensel Gazetesi ekonomi editörü Bülent Valakoğlu var. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
2023 yılı için geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine çok az kaldı. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri devam ediyor. Toplantılardan bir rakam çıkmadı ancak sendikalar, siyasi partiler asgari ücret tekliflerini duyurmaya başladı, dile getirmeye başladı. Türk İş için sınır 7.785 lira, CHP 10.000 lira olmasını istedi. HDP 12.500 teklifinde bulundu. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK ise 13.200 net dedi asgari ücret için. Bugün Bülent Falakoğlu'yla bu meseleyi konuşacağız. Gerçekten böyle mi olmalı asgari ücret? Bu mudur asgari ücretin ederi?
Bence bu olmamalı ama bence değil tabii, bu Bülent'in yüce gönüllülüğü olurdu hani bence demek, orayı düzelteyim. Bence değil aslında. Bunun asgari ücret nedir'in tanımları var çeşitli yerlerde. Şimdi örneğin Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabulüne göre asgari ücret diyor bir işçinin ailesiyle birlikte asgari ihtiyaçlarını, bak lüks değil, altını çiziyorum, asgari ihtiyaçları nedir? Öyle bonfileyle beslenmeyi de kastetmiyoruz. Asgari gıdasını, yani 2500 kalori bir yetişkinin, işte çocuğun daha az alabildiği, giyimini karşıladığı, ulaşımını karşılayabildiği, biraz da kültür sanata pay ayırabildiği, öyle çok lüks olmayan ama bir insanın yaşamasına gerekli şeyleri asgari düzeyde karşılayabileceği bir ücret ve bu ailesiyle birlikte olmalı diyor. Uluslararası Çalışma Örgütü diyor ki bu aileyle birlikte karşılanmalı. Uluslararası İnsan Hakları Örgütlerinin de, yani uluslararası sözleşmelerde, insan hakları bildirgelerinde de artık 40'lı yılların sonunda bir anlaşma yapılıyor ve asgari ücret aileyle birlikte bu asgari düzeyde ihtiyacı karşılayacak düzeyde belirlenmelidir diye. Yani hem Uluslararası İnsan Hakları bildirgeleri hem Çalışma Örgütü bunu o düzeyde tutuyor. Türkiye'de de aileyle birlikte geçimini sağlayabilmeniz için rakam ne olmalı sorusuna biz cevap veremeyiz. Ama bunun cevabını
Bunun hesapları yapılıyor.
sendikalar veriyorlar. Nereden veriyorlar? İşin uzmanlarıyla. İşin uzmanı dediğiniz kim? Mesela bir insan için, yetişkin için kaç kalori gereklidir? Bunun için üniversitelerin bunu hesaplayan birimlerinden, uzmanlarından görüş alıyorlar. Piyasalardan fiyat alıyorlar. Derliyorlar, topluyorlar. Diyorlar ki bir ailenin geçinebilmesi için 25 bin lira gerekir. O yüzden bence insan haklarına da, bir işçinin ailesiyle birlikte hayat sürebilmesi gerçeğine de çok aykırı telaffuz edilen rakamlar yüksek bulunuyor. En yükseği 13.200 deniyor. En yüksek teklif, ama oysa 25 bin liranın altında olmamalı. Bunu altını çiziyorum. Ben demiyorum. Uluslararası Çalışma Örgütü de böyle belirliyor. İnsan hakları da bunu gerektiriyor.
Şimdi dediğiniz 25 bin aslında yoksulluk sınırı. Bugün Türk İş'in de belirlediği, rakamlar olarak açıkladığı yoksulluk sınırı. Ama bunun gerçekçiliği nedir? Şimdi biz de sokağa çıktığımızda, ya 25 bin olursa enflasyon artar, önünü alamayız, tutamayız enflasyonu. Ya gerçekten böyle mi olur? Enflasyon artar mı? Önü tutulmaz mı? 25 bin olursa.
Güzel. Şimdi ilk cevap şu oluyor. Ama öyle olursa vay be, enflasyonu tutamayız biz burada. Ekmek bile 50 lira olur. İşte yaşadık, daha bu yılın başında bir %50 gibi rekor zam yapıldı. 2 ayda eridi. Sonra yetmedi, 6. aydan sonra bir daha zam yapıldı. Bu da yetmiyor. Ve biz aslında asgari ücrete zam gelirse fiyatlar artar, bunun da hiçbir hükmü olmaz gibi bir söylemle karşı karşıyayız. O zaman şunu söyleyelim. Şimdi gerçekçi değil midir, midir'i adım adım gitmek, ama şunu söylememiz lazım. Ya işçi şundan istemiyor ki, enflasyon karşısında eziliyor. Diyor ki ya ben enflasyon canıma okudu. Bunun karşısında geçinebilir bir ücret istiyorum diyor. İşçinin karşısına geçip deniyor ki onu istersen enflasyon artar. Ya enflasyon olduğu için ücret istiyor ama onun karşısına geçiliyor, diyor ki hayır isteme. O zaman enflasyon artar. Ne yapacak bu işçi? Burada bir ters bir şey var. Enflasyon sıfırda da işçi yüksek ücret artışı mı istedi? Bir kere denklem ters kuruluyor. Telafi için ücret artışı isteyene hayır, bu senin fiyatını arttır diyor. E daha önce kim arttırdı o zaman? Nerede arttı da şimdi telef oluyor bu kadar işçi sınıfı? Bu gerçekçi değildir meselesinden tartışmamamız lazım. Bunu kademe kademe ayrıntılandırmamız lazım. Ve şeyden başlayalım. Önce ne demek gerçekçi değil? Hepimizin gerçeği aynı mı? Yani enflasyon altında inim inim inleyen, öyle ya, öyle bir yoksullaşma yaşıyoruz ki birazdan anlatırız. İnleyenin gerçeğiyle enflasyondan vurgun vuranın gerçeği bir mi yani? Bu gerçek nedir? Herhalde burada kastedilen ülkedeki şirketlerin kasalarının gerçeği yani. Onlar ödeyemez mi demek isteniyor.
Mesela sendikalar eğer şey olsaydı gerçekten yani 25 bini telaffuz edemiyor. Bugün DİSK'in bile bunu söyleyemediğini görüyoruz. 13.200'de kalıyor DİSK'in teklifi. Yani neden sendikalar bugün 25 bin
güzel
demiyor?
Buradan başlayalım. Sonra adım adım katılıyorum. Ben de çünkü mevzu uzun. Şirket karları ne durumda onu anlatmak lazım. Gerçekçi mi? Gerçekten enflasyon artışı dışında bir şeye yol açmaz mı yani? Ücret istemeyelim mi? Başka türlüsü mümkün değil midir? Bunların hepsini tartışalım. Hepsini tek tek konuşalım. Ama oradan başlayalım. Peki daha gerçekçi midir demeden gerçekçi olsaydı sendikalar istemez miydi? Güzel soru. Neden istemiyorlar? Bir, Türkiye'de asgari ücrete ilişkin tanımlama da algı da yanlış. Neden böyle diyorum? Türkiye'de aileye göre değil, asgari ücret bireye göre tanımlanmış. Oysa bence insani olana göre, uluslararası olana göre belirlenmeli. Oysa Türkiye'de aile gerçeği göz ardı ediliyor. Bir işçinin yaşayabileceği, asgari yaşayabileceği düzeyde olmalı diyor. Bütün işçilerin kabul ettiği bir sendikalarda buradan hareket ediyor. Bu birincisi. İkincisi, yıllara göre neydi diye bir kıyas yapıp ilerliyor işçi sınıfı ve burada bir yanlışa düşüyor. Ya yıllara göre asgari ücret neydi diye bakmaması lazım herhangi bir sendikanın ya da emekten yana siyasi partinin. Neden? Ya asgari ücret böyle çok istisnai durumlar olsaydı. Ya ne yapalım, küçük bir iki kişinin çalıştığı bakkal dükkanındakiler falan olsaydı asgari ücretliler bile sınırlı sayıda olsaydı dikkate almayalım. Şu an Türkiye'de işçi pozisyonunda gözüken 14 milyon küsür yani 914-900 falan 15'e yuvarlayalım. 15 milyon işçi var. Bunun 8 milyonu asgari ücretli gözüküyor. Asgari ücret civarında 10-11 milyon kişi de asgari ücret civarında ücret alıyor. 7500-8000 ile 5500 arasında asgari ücret olmuş ortalama ücret. Artık işçi sınıfının ücreti hala istisnai bir ücretmiş gibi yaklaşım sergiliyor sendikalar ve geçmiş yıllara göre kayıplarını değerlendiriyorlar. Ya geçmiş yıllarda %10'du giderek arttı. Artık %50'sinden fazlasının %50 direkt asgari ücretli ama asgari ücret civarında kümelenmişler. Aslında 10 milyon işçi direkt bunun içinde. Siz şimdi buna istisnai bir muamele çekemezsiniz. Maalesef bu muamele yapılıyor. İkinci hata bu. Üçüncü hata gerçekten sendikalar daha yükseğini istediği andan itibaren başlarına büyük bir bela alacağını da farkında. Ne demek o bela? Siz asgari ücreti yükselttiğiniz andan itibaren bütün toplu sözleşmeleri yenilemek zorundasınız. Al başına bela. Bütün sektörlerde oturacaksınız. Patronlarla karşı karşıya geleceksiniz. Bu rahat bozar. Sendika bürokrasisi biraz da buradan uzak durmak için tercih etmiyor. Uçuk olduğu için değil. Şimdi istersen adım adım gerçekten uçuk muyu tartışalım.
Yani aslında bir taraftan da sonuçta şey soruluyor. Yani bugün patronlar nasıl verecek bu parayı? Şimdi 25 bin lira yani ne kazanıyor? Bu kadar kazanıyorlar mı patronlar? Sokaktaki soruyu biraz daha şey yapmaya çalışıyorum ben. Yani patronlar ne kazandı? Gerçekten verebilirler mi bir işçi için 25 bin lira?
Güzel. Şimdi bütün patronları bir anda eşitleyemeyiz ama Türkiye ekonomisinin patronlarının durumunu bir ortaya dökelim. Nereden dökelim? Kendilerinin verilerinden dökelim. Türkiye'deki en büyük 1000 firma, bunlar üretimde ağırlıkları büyük, finansal güçleri büyük. Bunlar aslında Türkiye ekonomisinin, yani küçük KOBİ'ler gözükür ama parsasını kapan 1000 firmadır. Bu 1000 firma ne kadar kazanıyor? Tabii insanlar tahayyül edemiyor. Bu ilk 500 içindeki firmalar öyle büyük karlar elde ediyorlar ki, örneğin 2021 yılında pandemi yılı, üretimin sekteye uğradığı bir yılda bile ihracatın zayıfladığı falan yıldan bahsediyoruz. Yani pandemi yılından bahsediyoruz. Yayınlıyorlar verilerini. Diyorlar ki ilk 500'de kazanç. Mesela Ford amortismanı, faiz ödemesini falan, vergisini düşüyorsunuz böyle kemiksiz 7 milyar küsür kar elde etmiş. Ne kadar çalışan var? 12 bin. Bölüyorsunuz, bir yılda işçi başına 560 bin TL bir işçi başına kazanmış. Yıla bölerseniz 47 bin TL. Bak Ford'un geçen yıl çalışan başına kazancı 47 bin TL. Bunun 25 binini işçiye verse 22 bini kendine kalıyor. Böyle karlardan bahsediyoruz. Ya atalım hadi Ford ilk 10'da dersiniz. Aksa kimyaya bakalım. 1300 çalışanı var. 880 milyon kar elde etmiş. Bölerseniz yıllık 673 bin lira işçi başına kar. Böl bunu. Ford'dan da yüksek. Ya bunu tekstil sektöründe kazananlar var. Cortex mensucat 567 bin lira kazanmış. Mesela Corsa Tekstil geçen yıl 250 bin lira kazanmış çalışan başına. Ben demiyorum bunu. İşte o 500 diyor. Bu bin büyük firma deli devasa karlar elde ediyor. Bu yıl borsaya açık şirketler, büyük sanayi şirketleri, bankalar korkunç kar elde ettiler. Bu yılın ilk 9 ayında 1982'den sonrakisi son 40 yılın en büyük karlarını elde ediyor firmalar. Borsaya açık şirketler. Devasa karlar var. Ben bu geçen yılkileri verdim. Bu devasa karları kazananlar ödeyemez diye bir gerçeklik yok. Rahatlıkla ödeyebilirler. Ama hocam en büyüklerini söyledim. Tamam. Gelelim.
Kobiler.
Kobiler. 3,5 milyon kobi var bu ülkede. Kobi statüsünde. Öyle kazançları bir sınırın altında olan. Kobilerin orta boy ve küçük işletme demek. Kobilerin orta ölçeklilerinin katma değerini de yayınlıyorlar. Onlar da kesinlikle katma değerleri, çalışan başına katma değerleri ortalaması bugün açısından rahatlıkla 300 bin TL'yi buluyor. Yani 25 binini verseydi arada gene 50 bin karlı çıkabileceği, yıllık olarak söyledim, bölerseniz çıkabileceği bir pozisyonda. Orta ölçekliler de bir hayli kazançlı çıktılar. Yani bankalar %400 kar elde etti ama bu yıl. Orta ölçeklilerde. Bir altındaki küçük işletmelerinde birçoğu doğru bir yöntemle girdilerini azaltırsınız. Mesela enerji maliyetlerini 1/3 düşürürsünüz. Sırf özelleştiği için, sırf iktidar bunu tercih ettiği için 3 liralık şey piyasaya gelene kadar 15 liraya çıkıyor. 30 kuruşluk elektrik 150 kuruşa çıkıyor. Niye? Kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli, ihaleyi alan firmanın karı, onun ihaleyi alırken çektiği kredinin faizi, hepsi vatandaşa bindiriliyor. Gidene kadar 5 katına çıkıyor. Düşmesin kardeşim. Maliyeti düşürelim. Enerjiyi ucuz verelim. Vergisini finanse edelim. Düzelterek küçük işletmelerin birçoğunu da hallederiz. Geriye kalıyor mikro işletmeler. 10 kişinin altında çalıştığı. Buralar zorlanır. Buralarda yıpranacak insanlar diye. Şimdi sırf küçük mikro işletmeleri düşünerek neden milyonlarca işçiyi telef ediyoruz? Bu gerçekçi değil. O zaman mikrolara başka bir çözüm bulalım. Ama şöyle yapılıyor. Devasa kazananlar var. Bize mikroları gösterip ne yapsın büfeci gariban yanında çalıştırdığı işçiye, ne yapsın semt lokantasındaki gariban? Bu değil ki mesele. Türkiye toplam sanayi üretimi içerisinde ortalar ve büyük şirketler devasa karlar elde ediyorlar. Bunlar ödenebilirdir. Diğerlerine de vergi istisnalarıyla, girdi maliyetlerini düşünerek, hep işçiye yüklenerek mi çözeceğiz? İşçiye yüklenerek kriz olmasın, işçiye yüklenerek çözelim. Vallahi o zaman son 40 yıldır dünya kapitalizmi işçiye yükleniyor ama çözülmüş. Krizden krize sürükleniyor. Sürekli kriz yaşıyoruz ve büyüyerek gidiyor. Önce ticaret savaşları, şimdi bildiğiniz bayağı sıcak silahlı çatışmalar, durmaksızın kur savaşları, ticaret savaşları, sıcak savaşlar devamlı devam ediyor. Hiçbiri de sorunu çözmüyor, devamlı büyüyor. E işçi emeğine son 40 yıldır sürekli düşürüldü işçi emeği. Niçin sorun çözülmüyor? Ama bize mikro işletmeleri gösterip aman patronlar adına üzülelim ve ödenmesin diyor. Bu gerçekçi değil. Mikrolara başka bir çözüm bir olma ama ödeyebilir. Devasa bir firmalar var. İki şey söylüyorum. Bir, ödeyebilecek olanlar ödesin. İki, bu işçi emeğine yüksele basarak çözüm aramaktan da vazgeçelim. Dünya 40 yıldır böyle çözüm aradı. Neoliberalizm denen, 1980'den sonra hızlanan bir yöntemle bunda çözüm aradı. Emeği bastır, karları büyüt, kredi olarak dağıt, harca... Bu olmadı. İşte o sonunda kriz üretti. Artık algıyı değiştirelim. Artık bir zahmetle çıkıp kardeşim emeğe basarak yükselmenin bir sonuna gelelim. Sürekli krizleri emek düşünmek zorunda kalmasın. Artık başka bir çözüm bulalım diyelim bence.
İşçi de aslında tam olarak buradan şey yapıyor bir yanıyla. Temmuz'da bu 5200 olduğunda, 5500 olduğunda da işçiler şundan tedirgindi. Evet böyle oluyor asgari ücret ama ya bizi işten atarlarsa biz işimizden oluruz. Ya bugün de mesela 25 bin tartışılırken işçinin bunu söylememesi çok mümkün değil gibi. Yani ya 25 bin yapacaksınız, bizi işimizden edeceksiniz. Benim yerime başka birini getirip çalıştırdın falan meselesi. Bu böyle olur mu? Böyle tamam. Midir ya da?
Öyle mi olmak zorunda? Şimdi işçi kardeşim sürekli sana bu anlatılıyor. Ve işçi itiraz ediyor. Yani iki türlü. Bir, deniyor ki sen yüksek ücret istersen enflasyon artar. İki, kardeşim bunu karşılayamayan patron seni... Sapır. İşten atar. Öyle büyük işten atmalarla karşılaşırsın ki canına okunur diye. Şimdi tek tek gidelim. Önce bir bütün işçi kardeşlerime sesleniyorum. Bunu izleyen her işçi arkadaşımıza sesleniyorum. Birincisi, enflasyon olur kesin doğru değil. Mutlak olmazsa olmaz değil. Neden? 2016 yılında
zam yapılmıştı.
Evet. %30 asgari ücrete zam yapıldı. %30. O yılın enflasyonu bunun 1/4 oldu. %8 ile kapattı o yıl şeyi. Yani %30 zam oldu işçiye. Enflasyon %8.6 ile kapattı 2016 yılını. Enflasyonun 4 katı zam yapıldı. Yani bugünün %85 çarpı 4 diye düşünün. %350. %350 zam yapıldı enflasyon gibi. Enflasyon yani o kadar katı. Şimdi %350 yapılsa gibi. O zamanın %30'u enflasyonun 4 katı. Şimdi enflasyonun 4 katı %350 yapıldı. Ama %8 de kapattı. Yani öyle olmadı. Mutlak doğru değil. O ezberi unutalım.
Enflasyon artmaz diyor evet. Yani. Her zaman.
Evet. Her zaman artmaz. Türkiye'de enflasyonun artış sebebi kurlardaki yükseliş. Çünkü Türkiye ekonomisi bağımlı. Kurlardaki yükseliş oldu. İki, dünyada bağımlı bir ekonomi olarak sürekli girdiği dışarıdan alıyoruz. Enerjiyi dışarıdan alıyoruz, gübreyi dışarıdan alıyoruz, tohumu dışarıdan alıyoruz, ilacı dışarıdan alıyoruz. Alıyoruz da alıyoruz. Türkiye ekonomisi aldıkça dünyada da pandemi dolayısıyla tedarik zincirleri kırıldı. Dünyada fiyatlar arttı. Enerji fiyatları da üretimde kullanılan ham maddenin de girdinin de fiyatları arttı. Bir de kurlar yükselince Türkiye enflasyonu yaratan şey o. Biz kurları düşürmeyi, bağımlılığı azaltmayı tartışalım. İşçi ücretlerinden niye başlıyoruz? Asli sebebi bunun kurlardaki yükseliştir. Bunu çözelim. Devam edelim. İşim demek ki otomatikman enflasyon artar demeyelim. İki, bugünkü enflasyonun sebebi neyse oradan çözelim. Bağımlılık oradan çözmeye çalışalım. Diğeri işçi atmalarıdır sen söyle. Peki güzel kardeşim, dinleyen kardeşime sesleneyim. Neden Antep'te 4 aydır işçiler atılıyor? Bak Türkiye ekonomisi büyüyor. Büyüme rekorları kırıyor. Dünyada ilk 6 ay %7-7.5 büyüyen Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük büyüyen ilk 3 ekonomisi içerisinde yer alıyor. Yarışıyor, zirveye yarışıyor. Ama buna rağmen tekstilde ihracat da artıyor. Antep'te tekstil işçileri atılıyor. Öyle 1000 kişiden, 2000 kişiden bahsetmiyoruz. Toplamda 30 bin kişiyi buluyor. Son 4 aydır ücret mi arttı? Niye atılıyor? Senin ücretin artmazsa işten atılmazsın garantisi mi var? Böyle bir gerçeklik yok. Şimdi seni işten atmayla korkutup ücretini bastırıyorlar. Ama işten atılıyorsunuz. Bakalım Türkiye'de pandemiden sonra işe alınanlar tekrar atılmaya başlıyor. Neden? Türkiye'de öyle bir garanti yok. Dünyada da yok. O yüzden bir algıyı daha değiştirelim. Ücret artarsa işten atma olur. 2016'da mı çok işsizlik vardı? Şimdi mi daha çok işsizlik var? Bakalım. Ücretler daha çok arttığı yılda mı olmuş? Hayır. Bunun sebebi başka. Burada Türkiye'de emek sömürüsüyle yüksek kar elde etmek her türlü azıcık karda böyle minimum gerileme olunca atılıyor. Sen de defalarca haberini yaptın. Ya buzdolabı üretilen yerde işçi atılıyor. Bu mevsimlik bir şey midir bu buzdolabı? Yazın satılır, kışın satılmaz falan bir şey değil. 7-24 ihtiyaç oldukça satılan bir şey. Ama işçi atılıyor. Yani neden? Azıcık üretim dursun, azıcık karlar azalsın hemen işçiye fatura ediliyor. Ha, kimse kusura bakmasın, karlar azaldığı andan itibaren atılıyorsun. Zarar ettiğinde değil şirketler. Kardan birazcık azalma olunca direkt sana fatura ediliyor. Birazcık maliyetler yükselince sana fatura ediliyor fiyatlara edilemezse. O yüzden işçi atmak direkt fiyatlarla ilgili değildir. O algı yıkanmalıdır. Var mıdır ilişkisi? Vardır ama işçi sınıfı sürekli atılır mı düşünmemelidir. Az önce dediğimiz gibi. Kardeşim beni atmasın, maliyeti düşürsün. Büyük karlar elde ettiler. Şimdi onu geri almanın vaktidir diye düşünsün. Devam edeyim mi? Başka bir soru var mı?
O meseleye gelirken aslında siz de biraz girdiniz. Yani yine sokakta karşılaştığımız işçilerle sohbet ederken konuştuğumuz. Ya şimdi ücretime zam yapmasınlar. Çünkü zam yapılıyor. Şekere birden geliyor. %300 zam. Geçen sene aldığım şekeri bugün alamıyorum. Geçen sene aldığım soğanı bugün alamıyorum falan. Benim ücretime zam yapmasınlar ama şeyler dursun en azından. Bu gelen zamlar dursun. Bir de diğer tarafı, bu iş böyle ücret arttırmakla çözülmez. Türkiye'nin büyümesi, gelişmesi lazım.
Evet.
Büyüsün, gelişsin, öyle düzelir ortalık. Böyle mi olur?
Böyle mi olur gerçekten? Ya işçiye diyor ki, ya işçiyi bu hale getiriyor. Diyor ki, ya yok kardeşim benden alıyorsun, vazgeçtim. İşten atmıyorsan da cebime gireni alıyorsun diyor. Zam yapma, zamları durdur diyor. O zaman ücret artışıyla zamları durduralım, eşit tartışılsın. Örneğin soğan patates hesabı yapanlara, arkadaşlara, vatandaşlara, yurttaşları düşünmeye davet ediyorum. Ya kur korumalı mevduata 60 milyar TL para verileceğine, 60 milyar TL üretici ve girdi desteği olarak verilseydi çok daha ucuza gıda tüketirdik. Ama biz onun yerine enflasyon düşüyor denen bu ayda, güya 85'ten 84'e geriledi denen bu ayda gıda fiyatları yükseldi. Yükselmeye de devam ediyor. Önümüzdeki ay daha da artacak. Nereden biliyorsun? İşte daha dün açıklandı gıda fiyatlarındaki üretici maliyeti, üretici enflasyonu. %130-40'larda dolaşıyor. Habire artıyor. Düşmüyor. Peki tohum desteği, gübre desteği öyle şey değil, göstermelik değil. Cidden maliyeti düşürecek destek verilseydi ve biz onda biri fiyatına yeseydik. Ama onun yerine tersi tercih ediliyor. Biz enerji fiyatı düşsün, pahalı yollardan naklediliyor. Yani bütün nakliyeler dolaşarak geliyor pahalı yollardan. İstanbul'a girebilmesi için 3. köprü, paralı köprüyü kullanmak zorunda bırakılıyor. Hem 100 kilometre öteden dolaşıyor, yakıt yakıyor, hem geliyor yola para veriyor. Yollarda ücret alınmasın. Gıda nakliyesi yapan firmaya mazot desteği sağlansın. Şeye yine yani bu tekeri dolarla dönüyor, nakliyesi kullanılan yol dolarla ücret alıyor, köprüden geçiyorsun, o köprünün fiyatı dolarla belirleniyor. Olmasın kardeşim, böyle olmak zorunda değil. Maliyet düşürülmeli ve işçi sınıfı da kendisi bana zam yapmasını değil, maliyetleri düşünün, bana zam yapın demesi lazım. Neden? süreç şeye benziyor. 1990'lı yıllara. Ya 1990'lara gelene kadar işçi sınıfı şunu 12 Eylül 1900 askeri darbesi oldu. Ücretler bastırıldı, sendikalar dağıtılmış, kapatılmış, işlevsizleştirilmiş, grev yasak, hak aramak yasak. İşçi sınıfının tepesine çökmüşler. 7-8 yılda perişan etmişler işçi sınıfını. İşçi sınıfı 87-88 giderek grevlere başladı. Yasak olmasına rağmen 89 bahar eylemleriyle artık Nisan'ı, Mayıs'ı öyle büyük eylemler yaptı ki Allah enflasyona bakmadı. Ne kaybettiysem onu geri alacağım diye yaptı. Oturdu cam işte %238 zammını aldı. Sözleşmeyi bağladı. Lastikte %300 önerisine yetmedi. Daha ileriden bir taleple oturdu. Belediye işçileri böyle yaptı. Enflasyon ne diye bakmadı. Enflasyon 89'da 60'tı, 90'da %70'ti. Sözleşmeler 200, 250, %300. Yani bunlar %250, %300 sözleşmeler bağıtlandı.
Aslında çünkü bugününe benzer bir...
Bugün de işçi sınıfı kaybediyor. Bu son dönem aşırı yoksullaşmanın sebebi işçilerin milli gelirden, emekçilerin aldığı pay sürekli düşüyor. Öyle bir yoksullaşma ki 100 liralık milli gelir vardıysa dün 40 lira alıyordu. Bugün 25 lirasını alamıyor. Öyle bir yoksullaşma ki insanlar kiralarını ödeyemiyor. Kira göçleri yaşanıyor semtten semte. Devletin artık barınma sorun haline geldi. Barınma krizi var. İnsanlar kira ödeyemiyorlar. Ev sahibi, kiracı davaları her geçen gün çığ gibi büyüyor mahkemelerde. Kirasını ödeyemiyor işçi sınıfı. En uzak semtlere taşınmaya başladı. Bırakalım işçi sınıfını, devletin memuru gözde turizm yerlerinde. İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy gibi ezelden beri var olan semtlerinde oturamıyor. Ceza gibi bir memuru oraya göndermek artık. Çünkü kira ödeyemesi hale gelmiş. Böyle bir yoksullaşmadan bahsediyoruz. Böyle bir kayıptan bahsediyoruz. Tıpkı darbe koşullarında kayıp gibi. Emekçiler feci haldeler. Yani bugün en kıdemli memur emekli olduğunda 300 bin lira bir emeklilikten sonra alabileceği tazminat oluyor. 300 bin lirayla bir kulübe alamıyor. Kulübe. Öyle bir yoksullaşmadan bahsediyoruz. Yani 30 yılını ver, kıdemli memur olarak emekli ol, alacağın tazminat 300 bin lira olsun, gidip kulübe alama. Öyle bir şeyden bahsediyoruz. Yani emekçilerin midesinden, gırtlağından, cebinden, boğazından böyle oluk oluk paraların üste verildiği bir dönemden bahsediyoruz. Bankaların %400, borsaya açık şirketlerin %150 kar elde ettiği, ihracatçıların karını hesaplayamadığımız, 5 milyonluk evleri satın alabilenlerin bayağı arttığı ama birilerinde korkunç yoksullaştığı bir süreçten bahsediyoruz. O zaman bunları tıpkı 90'lardaki gibi geri almanın vaktidir. Kimse dönüp enflasyon %80 diye bakmamalı. Ne ise telafi etmesi gereken şey %300 mü, %400 mü ona bakmalı. İşçi sınıfı kaybına bakmalı. Enflasyon oranına göre değil. O enflasyondan birileri vurgunu vurdu. Şimdi onlardan geri almanın vaktidir diye düşünüyorum.
Bir son olarak yani bu nereden çıktı 25 bin meselesi? Yani bugün neden 25 bin diyoruz veya nasıl açıklarız? Yani neden işçiler 25 bin demeli?
Bu arada ben bir şey daha ilave edeyim. Ya şöyle bir şey var tabii. Ya hiç mi enflasyon yaratmaz hani hocam? Yani gerçekten ücret artışları hiç mi enflasyona yol açmaz? Şöylesi şirketlerde yol açar. Emeğin çok yoğun olduğu, teknolojisi geri yerde otomatikman ücret artışları o fabrikada üretilenin mutlaka zamlanmasına yol açar. Çünkü teknolojiyle olduğunuz zaman teknoloji üzerinden işçi sınıfını çok yoğun sömürdüğünüz için çözülebilir. Teknoloji yoğun yerlerde öyle yüksek şeyler yok. Ücretler çok büyük yer tutmuyor. Örneğin bir örnek vereyim. Yani Renault bir bantta 19 işçi çalıştırıyor. Ve saatlik ücreti 50-55 lira giydirilmiş. Yani sosyal haklar dahil, net değil bak, sosyal haklar dahil 50-55 lira saatlik ücret veriyor bir saatte işçi. Biz 60 lira veriyor diyelim bir işçiye. 60 lira veriyor bak, vermiyor da veriyor diyelim. Bütün sosyal haklarıyla bir saatte 60 lira veriyor Renault. Dakikada 1 lira. Bir işçi Renault'ta çalışırsan dakikada 1 lira alır. Bir bantta 19 işçi çalışıyor. Bir dakikada 19 işçiye bir bantta 19 lira veriyor. Renault'un o bantından dakikada bir araba iniyor. Bir araba daha az sürede, 53 saniyede iniyor da bir dakikada iniyor diyelim. Ücreti de arttırdım. 1 lira vermiyor da dakikada 1 lira veriyor diyelim. 19 işçiye 19 lira veriyor. Yüz binlerce liralık araba banttan iniyor. Yüz binlerce lira nerede? 19 lira nerede? Teknoloji yoğun yerlerde zaten işçi ücretleri öyle yok, şey değil. Korkunç bir sömürü çarkı var. Emek yoğun yerlerde direkt fiyata yansır. Orada da girdiyle çözmek lazım. Bir de hep olumsuzu düşünenler şöyle düşünsün. Ücretler artarsa talep artar.
Düşürebilir aslında.
Evet, talep artar. Şöyle olur, bolca üretilir, sürümden kazanılır, maliyetler düşer. Ve talep ekonomiyi canlandırabilir. Yani şöyle düşünmeyelim, ayakkabıcıda çalışan bir işçi için bir anda 25 bin lira vereceği zaman patron için çok büyük bir maliyet unsurudur emekle üretiliyorsa. Ki emeğe dayalı yerde korkunçtur. Ama o ayakkabıcı için maliyettir ama 25 bin lira alan işçi gidecek, cep telefonu alacak, yiyecek alacak, giyecek alacak, evine mobilya alacak, ihtiyaçlarını karşılayacak. O zaman da satın alan oluyor. Orada talebi arttırabilir, ekonomiyi canlandırabilir. Hemen şöyle söyleniyor. Bir cevap geliyor. Ya işçi isterse işte enflasyon olur, gelir uçurumu büyür. Öyle olmak zorunda değil. İşçi alırsa talep artar, ekonomi canlanabilir. Bütün ezberleri unutmamız gerekiyor. Enflasyon, işçi çok isterse enflasyon artar deniyor. Dünyada 40 yıldır bu masal anlatılıyor. Enflasyon artar, birileri zengin olur bugünkü gibi, birileri fakirleşir, gelir uçurumu büyür diyorlar. 40 yıldır dünyada emekler baskılanıyor. Ücret sürekli düşürülüyor. Almanya'da da Polonyalı'nın emeği gelsin, Türkiye'nin emeği gelsin, göçmen emeği gelsin, o düşsün. O düştükçe Alman işçisinin de ücreti düşsün. Bütün Avrupa'da ücretler düştü. Bütün Avrupa'da faşizm yükseliyor, ırkçı partiler yükseliyor. Niye? Ücret düşüşünü zannediyor ki geldi bu Afgan, geldi bu Türk, geldi bu Afrikalı, onun yüzünden geldi bu Doğu Avrupalı Polonyalı, bu Roman işçi geldi, bundan oldu zannediyor. Yani kapitalizmle ilişkilendirmiyor. Sürekli göçmen işçi düşük ücret alıyor, diğer işçilerin ücreti de düşüyor. İşçi düşmanlığı yükseldiği için bütün Avrupa'da göçmenler gitsin oluyor. Oysa öyle değil. Bak örnek, 40 yıldır ücretler baskılanıyor. Gelir uçurumu hiç olmadığı kadar büyük, hiç alakası yok. O zaman niye 40 yıldır dünyada ücretler baskılanarak gelir uçurumu kapanmadı da arttı? Böyle düşünmememiz lazım. Artık bu masalı yıkmanın vakti geldi.
Peki o zaman yani bu ücret artışları da yani mesela esnaf diyelim kendisi de böyle hazır ücretler artmışken ürünlerime zam yapayım dedi. Bunu bir fırsata çevirmeye çalıştı diyelim. Böyle şeyler yaşanır mı? Olur mu?
Ne tabii dersin şimdi buradan? Diğer şey, sorudan bir tane, sorulan sorulardan bir tanesi de o. Ya da böyle teoriler de var. Hani biz dedik ki demin emek yoğun olan üretimlerde ücret artışı maliyetlere yansır. Fiyatlara yansır. Ama bir de şu senin dediğin var. O nasılsa gelirler arttı. Hazır talep var. Hazır talep var. Ben de zammımı yapayım. İktisatçılar da bu yaratılmış talepten pay kapma kavgası denir buna. Bu pay kapma kavgasıyla fiyatlarını yansıtmaz mı? Kardeşim 3 liraya satıyordum. 4 liraya satayım nasılsa ücretler arttı demez mi diye bir soru var. Bence dememeli. Çünkü bugün işçi ücretleri enflasyon kadar artmadı. Şimdi bunu kabul edelim. Asgari ücrete 2 kere zam yapıldı. Bir %50 üzerine tekrar bir zam daha yapıldı. Toplamı %95'ler eliyor toplamı. Peki fiyatlar ne kadar arttı? Ne kadar arttı? Bakalım Evrensel Gazetesi'nin bir haberini hemen getiriyorum. Diyor ki Evrensel Gazetesi. Geçen yıl muhabir arkadaşlar gitmişler. Bir sepet hazırlamışlar. Bu sepetin içerisinde neler varmış?
En asgari.
Ayçiçek yağı, un, toz şeker, süt, bulgur, nohut, mercimek, makarna almışlar, sepete koymuşlar. Geçen yıl bunları sepete koyduklarında 367 lira ödemişler. Bu yıl gitmişler, aynı şeyleri aynı kiloda, aynı gramajla almışlar. Hiç hile yok, ekstra ürün yok, gramaj düşüklüğü yok ve gidiyorlar sepete aynılarını dolduruyorlar. Ne ödüyorlar? 843 lira. 367 liradan 843 liraya çıkıyor. Ücret böyle, bu 3 katı demek. Ücretler 3 kat mı attı Türkiye'de? Hani ücretlerdi sebebi? Değil. Ücretler olsaydı bu 3 kat atmazdı. Ne alırsanız alın, neredeyse vaziyet bu. Çünkü maliyetler başka yerden arttı. Peki bu maliyetleri şirketler fiyatlara yansıtmış mı? Biz az önce Evrensel'in örneğini verdiğimizde yansıtmış. Emeğe bakmamış. Ücretler ne kadar arttı diye bakmamış. Talep var da bakmamış. Yani sonuçta ne kadar maliyeti artmışsa hepsini yansıtmış. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu diyor ki üreticiler malı kaçtan satıyor? Üretim maliyeti nedir? %138, %140 diyor. Enflasyon ne kadar? %85. Zannediyorlar ki firmalar şeyi yansıtmadı. Bak uçurum var. Alırken %140 zamlı almış. Geçen yıl 100 liraya aldığına gitmiş 240 lira ödemiş. Ama geçen yıl 100 liraya sattığını şimdi 185 liraya satıyor. 245'e alıp 185'e satıyor. Enflasyonu tümden yansıtmıyor mu? İlk fırsatta bak aradaki farkı kapatır gibi yorumlar var. Bence o TÜİK'in hesabıyla aşağıda. TÜİK üretici enflasyonunu hesapladıktan sonra bence doğru hesaplıyor. Ama iş tüketici enflasyona gelince son yıllarda oralar karışık. Bence herkes maliyetini buraya yansıtmış. O yüzden kimse ücretler artarsa bu direkt fiyatları şişirir demesin. Fırsatçılar olur, talepten yararlanır demesin. İşte o zaman bugünkü üç harfliler gibi değil. O gerçekten fırsatçılık olur. Çünkü zaten maliyetini yansıtmışsın. Nedir geçen yıl 3 ara, bak geçen yıl 3 Aralık'ta 347'ye alınan diyor Evrensel. Bu 3 Aralık'ta gittiğimizde 843 lira diyor. Şimdi bu durumda biz diyemeyiz ki ücretler artarsa direkt yansır. Bence maliyet artışları direkt yansımış.
Diye. Hiç mi yansımaz? Yani en son bu son kalem olarak falan belki.
Tamam. Ücret artışları hiç mi yansımaz? Hı. Tamam. Hocam maliyet zaten yansıtılmış ama bir de ücret maliyeti var. Hiç mi yansımaz sorusu doğru bir sorudur. Vallahi ölçüm yapıyorlar. Amerika'ya giderseniz ücretleri, asgari ücreti arttırmanın 10 puanda 0, 10 puanlık bir artış yaparsanız ücretlere 0.3'te enflasyon yaratır falan. Ama Türkiye'de ücretler, asgari ücret yoğun olduğu için 10 puanlık karşısında hesaplanıyor. 10 puan artış sağlarsanız 1 puanlık enflasyona yol açarsınız. Öyle hesaplanıyor. Hesaplar onu gösteriyor. Şimdi benim dediğim gibi, senin baştan beri sorduğun yoksulluk sınırında olursa dediğin yere getirirsek, %400 zam yaparsak, %40'lık bir enflasyon olur. Ama iddia ediyorum anında doğru maliyet düşürmelerle bunu %20'ye düşürürsünüz. Şimdi geçen yıl %19 olan enflasyon bu yıl %85'e çıktı. Sorun yok da işçi sınıfına 20 puanlık kardeşim işçi sınıfına doğru ücret verin ama 20 puanlık enflasyonu göze alalım dediğimizde mi sorun oluyor? %19'dan %85'e çıktı. Kim çıkarttı bunu? İşçiler
çıkarmadı
yani. İşçi ücretlerinin çıkarmadığını hepimiz biliyoruz. Hükümetin politikalarının sonucu olduğunu biliyoruz. Bağımlılığın bir etkisi olduğunu biliyoruz. Şimdi işçi ücretleri artınca 20 puan katlanılmaz bir şeydir. %400 yaparsanız %40 enflasyona yol açar. Doğru maliyet düşürme yaparsanız onu yansıtmayı fiyatlara enerji, vergi, ulaşımı, nakliyeyi, depolamayı ucuzlatırsanız bir %20'sini de tıraşlarsınız. Bir %20 de bir zahmet olsun işçi sınıfı için. Ya işçi sınıfına gelince reddediliyor olmasın artık işçi sınıfı kabul etmemelidir. Altını çiziyorum. Ettikçe ucuz emek oluyoruz. Ettikçe göçe maruz kalıyoruz. Niteliksiz emeğe gark olup duruyoruz da kimse kıymet vermiyor.
Buna rağmen açlık sınırında yaşıyoruz zaten.
Buna rağmen vaziyeti görüyoruz. Böyle olmamalı. Emek bir bütün, nitelikli niteliksiz ayrımı yapılmadan insani koşullar dikkate alınarak bir politika belirlenmelidir. 40 yıldır ücretler baskılanıyor bütün dünyada. Olan şey uçurum büyüyor, yabancı düşmanlığı artıyor. Kapitalizmden değil, patronların bize dayattığı ya ucuz aman isteme kardeşime alıştırdığı için değil, yabancı yüzünden artıyor diye yanılıyoruz. Yanılgı var. İkincisi, ekonomi büyürse refah artar. Ücret istemeyin, refahtan pay isteyin. Vallahi Türkiye ekonomisi rekorlar kırıyor.
%7 büyüdü.
Evet. İlk 9 ayda %7 ortalama büyüyor. Dünyanın büyük büyüme hızını gösteriyor. En büyük büyüyen ekonomilerinden bir tanesi. En tempolu büyüyenlerden. Gene işçiler atılıyor Antep'te. Nasıl olacak? Demek ki bunun bununla bir ilişkisi yok. 25 bin lira. Dönüyorum soruna. 25 bin lira. Artık algımızı değiştirmeliyiz. Ucuz emek üzerinden. Yok enflasyon olur. Yok. Gelir uçurumu büyür. Refahtan payalım. Büyürseniz sorun çözülürle. Bu iş maalesef 40 yıldır çözülmediğini gördük. Artık algılarımızı değiştirmeni, işçi sınıfının kaybettiğini geri almasının vaktidir. Bu da güçlü sendikalarla olur. Ve istenen 25 bin lira telaffuz edilen şey, asgari düzeyde ailesiyle insanın, bak içinde lüks yok, altını çiziyorum, her gün bonfile yemeyecek bu insan. Normal meyvesini, kalorisini, yani makarnanın dışında sadece karbonhidratın dışında ya proteinini de alabileceği bir tüketim için ne gerekiyorsa, giyimi için, kirası için, ulaşım için, biraz da kültür sanat için ne gerekiyorsa o düzeyde ücret alacağı rakam 25 bin liradır. Mümkün müdür? Evet mümkündür. Nasıl mümkündür? Büyükler zaten kar elde ediyorlar. Korkunç karlar elde ettiler. Geri vermelidir. İkincisi, maliyetleri düşürerek, maliyetlerin düşmesi için Türkiye'de kurlar ve dünya fiyatlarının artmasıyla enflasyon yükseldi. Şimdi o bağımlılığı azaltacak, işçi sınıfına yüklenecek değil, o bağımlılığı azaltacak bir formül bulunmalıdır. Bu yapıldıkça mümkündür. Bir de işçi sınıfına anlatılan bütün masallar, işte ücret istersen gelir uçurumu büyür. Öyle olmadı. Dünyada enflasyon %2 ila 5 arasında 30 yıldır, son 30 yıldır, bu son yılları atıyoruz, son yılı, pandemi ve sonrasını atıyoruz. Dünyada enflasyon %2 ila 5 arasında oldu. Bu kadar düşük. Neden işsizlik patladı? Neden insanlık oradan oraya göç dalgasında? Allah, bu ülkede de göç dalgası dursun istiyorsak, bu ülkede de artık birazcık insani yaşamak istiyorsak o rakam 25 bin TL olmalı. İşçi sınıfına sürekli sen istersen kaybedersin, sen istersen enflasyon olur, sen ücret istersen işinden olursun anlata anlata sürekli işçiye yüklenilen bir sistem krizden kurtulmuyor. Görelim bütün dünyada da böyle oldu. Artık topyekün ya kardeşim biraz da bedeli başkası ödesin demenin vaktidir. Zamlar da durdurulsun, işten atmalar da yasaklansın, bağımlılığı azaltacak mali politikalar hayata geçirsin. Ona göre bu dönem kazananlar ona göre vergi alınsın. 50 milyonluk evleri peynir ekmek gibi satın alabilenlerden doğru servet vergisi alınsın. İş başka yerlerden tartışılsın, emek üzerinden değil diyorum.
Çok teşekkür ederiz Mehmet Bey. Bugün evet. Evrensel Gazetesi ekonomi editörü Bülent Falakoğlu'yu da asgari ücret meselesini konuştuk. Gündem üzerine sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere.